Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar hepinize. Başkent'ten merhaba diyoruz. Her zaman olduğu gibi gününüz nasıl başladı bilmiyoruz ama başlayan gününüzün, başlayan haftanızın en güzel şekilde devam etmesini diliyoruz. Başkent'ten Hayatın Sesleri programından. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Ali Serin var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz olduğunu hatırlatalım. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız, programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi paylaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin bu haftaki işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Sana gitme sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia ama gitme Lavinia yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Yine de sen bilirsin. Sana gitme. Ceketimi al, günün en güzel saatleri bunlar. Lavinia, yanımda kal, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia, adını gizleyeceğim. Sen de bilme, bilme Lavinia. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Sen bilirsin, sana gitme demeyeceğim. Sana gitme demeyeceğim ama gitme.
On beş 5.09'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Başkent'ten devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından. Memleketim FM ortak yayınıyla Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi kurumumuz prodüktörlerinden aynı zamanda yazar sevgili Turgay Bostan stüdyomuza merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Dinleyicilerimiz sizi tabii televizyondaki pek çok programdan tanıyorlar, isminizi duydular. Özellikle de belgesellerde son zamanlarda. Bu Toprağın Sesi en meşhur programlarınızdandı, evet. Değil mi? Daha pek çok programa imza attınız ama biz sizi televizyonlardaki yayınlanan o programlarımızdan dolayı değil, bugün için yazarlığınız dolayısıyla konuk ettik. Çünkü yazdığınız kitaplarla dinleyicilerimizi buluşturalım istedik. Şimdi bugünkü tanıtacağımız kitap Kutsal İkona. Ama şimdi Kutsal İkona'ya gelene kadar çıkarmış olduğunuz bir kitabınız daha var. Son Kryphos.
Kryphos,
evet. Şimdi bunları tanıtacağız ama öncelikle nerelisiniz diye bir başlayalım. Çünkü bununla çok ilgili kitaplar.
Ben Gümüşhane'nin Toral ilçesinde doğdum. İşte Karadenizliyim. Kitap konuları, her Son Kryphos, Kutsal İkona, benim coğrafyamı ve Trabzon'u, dolayısıyla o dar alanı, Trabzon, Maçka, Torul, Gümüşhane üçgeninde geçen olayları anlatıyor bu kitaplar.
Evet. Peki Kutsal İkona'nın öyküsünden birazcık söz edelim. Nasıl oluştu, nasıl yazmak istediniz, neydi yani, amacınız, konusu neydi kitabın?
Şimdi ben çok genç, yani yıllar önce, daha genç yaştayken... Bizim bölgemizde Rum yerleşimi çok oldukça fazla, belli alanlara çok yoğunlaşmış. Orayla ilgili bir takım bilgilere ulaştım ve bu bilgilerde oranın Hristiyanlık geçmişini merak ettim. Zaman içinde bir elime bir Yunanca kitap geçti. Historia Kromni diye, yani Kromni tarihi diye. Onu yine bu dış yayınlardan Mehmet diye bir arkadaşımız var Yunanca masasında. Onu da tercüme ettirince... Bizim bölgemizde bir gizli Hristiyanlık geçmişi olduğunu gördüm. Çünkü Osmanlı kaynaklarından falan bize böyle intikal eden bir kitap bilgi yoktu. Yunanca bir eserin tercümesinden ben
o zaman
Nevzat Mehmet'le beraber...
Bu anlamda yazılmış ilk kitap diyebiliriz.
İlk kitap, evet. Yani evet. Bu Yunanistan'da da bu anlamda yazılmış bir kitap yok. Bu 1650, yani 2. Murat dönemlerinde Gümüşhane'de çok fazla sayıda gümüş madeni çıkıyor. Bu gümüş madeninde genelde Müslümanlar çalışıyor. Bunlar yüksek mertebeli işlerde çalışıyor. Gayrimüslimler de biraz daha alt sınıf işlerde çalışıyor. Zaten Hristiyanlık o bölgede çok böyle kökleşmiş bir din haline gelmemişti. Yani 7. 8. yüzyılda bölge Hristiyanlaşmış. Hı hı. Ama böyle hani şimdiki gibi mabetten geçilmiyor. Yani bugün aslında baktığınız zaman Karadeniz'deki birçok kilise ve manastırlar Osmanlı eseridir. Yani Osmanlı döneminde yapılmıştır. Özellikle Tanzimat ve Islahat Fermanı'ndan sonra yapılmıştır. 1840'dan sonra yapılmıştır bunlar. Yani bunları şimdi bazen insanlar girip yıkıyor filan, işte harap ediyor ama aslında Osmanlı emperyal bir millet olduğu için bunlar, bütün eserler aslında Osmanlı eseri gibi görüp bakmak lazım. İşte o dönemde daha üst sınıfta işlerde çalışmak için bir ihtida hareketi başlıyor. İhtida, Osmanlıca bir terim, Müslümanlaşma anlamına geliyor. Hı hı. Öyle ki papazlar, başpiskoposlar, metropolitler arasından bile Müslüman olanlar oluyor. Fakat
sadece kendi istedikleri için, değil mi?
Başlangıcını tam bilemiyoruz ama hayır, zorlama yok tabii ki. Yani Osmanlı zaten bu kesimden vergi aldığı için, yani daha fazla vergi aldığı için masrafların karşılanmasında vergi gerekli. Osmanlı'da en çok gelir vergi. O yüzden böyle kimseyi zorlamıyor. Onlar kendi istekleri, ustabaşı olabilmek için, madenci başı olabilmek için bunu şey yapıyor. Kendi istekleriyle Hristiyan oluyorlar. Fakat 1840'da Amerika'da çok fazla gümüş madeni çıkınca gümüş piyasasında bir düşüş oluyor ve Gümüşhane'deki madenler yavaş yavaş kapatılmaya başlıyor. Ve kapatılınca, ekonomik değerde düşünce, bu arada da ıslahat ve tanzimat fermanları oluyor. Önce tanzimat ve ıslahat fermanı oluyor. Azınlıklara haklar geliyor. Artık ekonomik olarak da devreden çıkınca geçinmek için yani Müslüman olarak kalmanın bir değeri kalmıyor.
Evet.
Yani asıl işin Türkçesi o. Yani kendi kitaplarında kendilerinin bu durumunu ikiyüzlülük olarak tanımlıyorlar.
Hı hı.
Mesela hiçbir Osmanlı kaynağında böyle bir tanımlama yok.
Peki ne kadar sürmüş?
250 yıla yakın sürdü.
250 yıla yakın, evet.
Yani 1856'da ilk Tanassur hareketleri, yani Hristiyanlaşma hareketleri başlıyor. 1911'de sona eriyor. Son Krifos, yani son kripto.
Nedir Krifos?
Krifos işte gizlenmiş anlamına geliyor. Yani kripto gizli ya.
Evet.
Kripto Hristiyan kendine Krifos diyorlar. Cemaatleri Krifi cemaati.
Evet.
Krifos diyorlar. Zaten diğer kitabın adı da Son Krifos.
Evet. Şimdi tabii o dönemi anlattığınız bu iki kitapta sanıyorum daha bir üçüncü kitap gelecektir. Çünkü
yani arasında bir boşluk var.
Ben Karadeniz'de olduğum için
sonu başta yazdım. İlk buradan başlamak gerekiyor. Bu 1829 ile 1860 arası.
O zaman önce Kutsal İkona, evet. Arkasından evet. Son Krifos okunuyor ve devamı gelecek.
Evet. Yani o Son Krifos'ta 1915'te. Ki şeyi anlatıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Rumlarla Osmanlıların arasında geçen mücadeleyi anlatıyoruz.
Saha araştırmaları yaptınız
tabii
mı?
Tabii ki benim memleketim olduğu için. Yani ben duyduğumda tabii çok hayret ettik. Osmanlı da ilk duyduğumda çok hayret etti. Yani bir insan hem Müslüman hem Hristiyan nasıl olabilir diye. Şeyde de hukuken bir tanımlayamadılar da mevzuyu. Onlara buçuk İslam dediler. Yani buçuk ya da hafi Hristiyan dediler.
Evet. Şimdi tabii sizin belgeselcilik yönünüzü de biliyoruz. O zaman bu kitaplar bir belgesel olarak çekilip
yani öyle bir şey tabii ki geçiyor aklımdan. Tabii biraz netameli bir konu bu. Kafada karıştırıyor insanlarda. Yani üzerinde haç görünce insanlar imanından o kadar şüpheli ki yani ay bunu elime tutarsam acaba Hristiyan olur muyum diye. Biz orada Hristiyanlık falan anlatmıyoruz.
Elbette,
bir ikiyüzlülük hikayesi anlatıyoruz ve bir kişinin ikiyüzlü kalamamasını anlatıyoruz Efraim karakteri yüzünden.
Evet.
Yani ben ya Müslüman ya Hristiyan olmalıyım diyor. Yani ikisinden birini seçmeliyim ve onun mücadelesini veriyorum.
Aslında toplumsal ön yargılar belki irdelenirken din ve ahlak sorgulaması da yapılıyor.
Çok derin biçimde var.
Değil mi?
Tabii çok derin bir. Asıl amaç o yani. Kaç yüzlüyüz biz? Yani aslında baktığımız zaman özellikle bizim gibi Şark toplumda çok yüzlü.
Evet.
Yani orada Efraim ikiye düşürmüş onu. İnşallah biz de ikiye düşürürüz çok yüzümüzü.
Evet, umarız öyle olsun. Şimdi Gümüşhane ve Trabzon tarihini merak edenler de aslında okuyabilirler. Çünkü tarihi, sosyal ve kültürel açıdan tanıtan bir kitap olmuş. Hem Son İkon, Kutsal İkona hem de Son Krifos, değil mi?
Şimdi tabii ki Trabzon'un 1840'lardaki durumunu anlatıyoruz orada. Epeyce bir gravür. O dönemlere çizilmiş gravürleri baktım. İşte o dönemde kitapları okudum. Yani Son Krifos'u yazarken 5 yıl araştırdım. Bunu yazarken 3 yıl.
Peki Son Krifos bir belgesel kitap diyebilir miyiz?
Bunların ikisini de belgesel roman diyebiliriz.
Hı.
Yani buradaki hikayelerin %60'a yakını gerçek hayat hikayeleri.
Evet.
Ama buradaki asıl her iki kitaptaki asıl roman kahramanı sadece o kurgu.
Hı.
Yani öyle bir kişi yaşamamış ama diğer yan karakter. Buradaki İngiliz konsolosları var, işte Fransız konsolosları var, o işte vali, o dönemin valileri filan var. Onlar o zamanki gerçek hayattaki insanlardı. Yani o olayların birçoğu da gerçekti.
Evet.
Son Krifos'takiler zaman tamamen Rus işgaliyle Trabzon ve Gümüşhane'de yaşanan hikayelerden derlenmiş. Yani bazıları okuyor onu. Aa benim dedemin başımdan falan geçmişti bunlar diyor. Evet yani ben
senin... O zaman o sizi bir başka araştırmaya sevk ediyor
tabii.
Belki de değil mi?
Tabii.
Ne kadar zamanda yazdınız bu kitaplar? Ne kadar zamanda ortaya
yani bunun
çıktı?
Arkasında 20-25 yıllık birikim
var.
Ama Son Krifos'u 5 yılda yazdım. Bunu 3 yılda, 8 yıl gibi bir zamandı bununla uğraşıyorum.
Ciddi bir zaman aslında.
Çok kaynak yok maalesef. Hı hı. Yani şimdi Trabzon'un o günkü sosyal hayatını anlatan kaynak bulamıyorsunuz.
Evet.
O yüzden bir takım yabancı kitaplar, genelde yabancı seyyahların kitaplarından yararlandım. Zaten Türkiye'deki Osmanlı'da yaşayan gizli Hristiyanlıkla ilgili sadece bir doktora tezi
bulabildiniz.
Var. O da bu benim kitabımdan sonra çıktı. Yani
hı hı.
O da sonradan fark etti böyle bir geçmiş olduğunu o bölgede. Yani gerçekten çok gizli tutulmuş. Komşular dahi bilememiş onların aslında gerçekten Hristiyan. Hatta kız almışlar Müslümanlarla. Çok ciddi problemler olmuş. Mahkemelere düşmüşler.
Yani, peki hala yaşayan torunlarının torunları
çoğu
var
göçtü.
Mıdır
bunlar
acaba?
1911'de tamamen şey yaptılar, tanassur ettiler, yani Hristiyan oldular. 1911'de Hristiyan oldular ve onlar 1924'te mübadeleyle Ortodoks oldukları için gittiler.
Kalanlar?
Kalan yok. Kalanlar yok. Yani evet, tamamen gittiler. Hatta bazı kalanları Yunanistan'dakiler, onlar tekrar din değiştirmek istediler. Yani Müslüman olan gönüllerim öyle bir şeyle kalanlar oldu. Fakat Yunanistan'dan akrabalar, komşular hayır bunlar da bizim gibi deyip Türk hükümetine başvurdular. Anlaşma gereği onlar da gönderildi. 1928'de bir grup daha gitti.
Peki Yunanistan'a çevirisi yapıldı mı kitabın?
Yapılmadı, hayır. Yapılmadı. Ama orada bir yayın evi düşünüyor. Oranın ekonomik...
Yani şunu merak ediyorum. Hani orada okundu mu? Okundu. Oradaki tepkiler...
İkisi de okundu.
Nasıl...
Şimdi Yunanistan'da Panayatis diye bir arkadaşım var. Bunu baştan sona okudu. Yani dini, tabii biraz Ortodoksluğa giriyorum ben burada. Meseleyi anlaşılması için Ortodoks şeyine epeyce bir ikona zaten adı.
Evet.
İkona ressamı olduğu için o ritüelleri işte kilisede flex nerede olur, mozaik nerede olur, ikona nerede olur onları öğrenmek durumunda kaldım. Ona gönderdim yanlış var mı kitapta diye. Bir iki yanlış söyledi ama o bir iki yanlışla ben haklı çıktım. Çok özür diledi benden, dedi ki benim dinimi sen benden daha iyi öğrenmişsin dedi.
Siz çok daha iyi, tabii çok daha geniş
kaynaklardan baktım ben, evet. Bir de şey bir iki Hatay'a gittiğimde bir iki şey vardı, oranın papazı vardı. Onunla da epeyce arkadaşımın arkadaşıydı. Gittim şeyi konuştum, ritüelleri konuştum. Yani vaftiz nasıl olur, işte ne bileyim işte tören nasıl yaparsınız falan diye. Yani kitaba yazdığım şeyler yanlış olmasın, işte burası yanlış, böyle bir şey yok denmesin diye. Tabii ki prodüktörüz, belgeselciyiz, bunları yapmak durumundayız. Yani
evet,
öyle hani ben, yani roman şudur, roman ben yazdım oldu, yani ister inan ister inanma diyebilirim ben bunu, ama
biraz da belgesel böyle, roman
yani
olunca
o
daha
prodüktörlükten gelen bir şey ki olunca ya
daha titiz, daha titiz
yapamadım, o çok yorucu oldu o açıdan.
Elbette,
çok
elbette
yoruldum yani.
Yani 5 yıl bir kitaba zaman ayırmak, 3 yıl bir diğerine zaman ayırmak. Genelde bir de bunun saha araştırmaları, röportajları, kaynak kitaplar.
Röportaj yaptım tabii ki. Tabii ki. Eski ses kayıtları buldum. Yunanca kitaplar buldum. Yunanlıları dinledim. Yani Yunanistan'a gittim. Yani o hepsi.
O zaman bunca yıllık bilgi ve birikim sanki henüz aktarılmamış, aktarılamamış, devamı gelecek gibi duruyor.
Yani
bu
bir
anlamda
üçüncüyü yazmayı düşünüyoruz. Evet.
O da kim bilir ne kadar yıl daha sürecek
araştırması. Yani o biraz daha kafamın içine yazılmış aslında. Kağıda dökmek kolay bir iş değil. Yani o da bir iki yıl sürebilir.
Evet. Bir iki yıl sonra bir diğer devamı niteliğindeki
ismi her şeyi kafamda hazır da.
Öyle mi? O zaman en kısa zamanda biz de buluşmayı diliyoruz gerçekten. Çünkü uzun yıllar araştırma gerektiren, gerçekten Gümüşhane Trabzon tarihini merak edenlerin de mutlaka
bunu senaryolaştıracağım
gereken bir kitap. Böyle bir düşünceniz de var.
Tabii, senaryosunu da kafamda yazdım da.
Evet.
Proje haline gelmesi. Yani bir sinema ya da bir dizi gibi senaryolaştıracağım. Yani şimdi şu anki şeyim, düşüncem o.
Düşünceniz o.
Çünkü okuyan öyle diyor. Bundan güzel film olur diyor.
Evet. Çünkü bu anlamda gerçekten bir ilk. Bir de bunların gerçekten bu...
Türk edebiyatında yok.
Yok.
Yunanistan'da yok. Yani dünyada da var mı bilmiyorum yani. Tabii
evet.
Onu bilemem.
Evet.
Ama yani bir çift kimlikli, çift dinli bir hayat hikayesi anlatan başka kitap ben duymadım yani. Belki vardı, bilemiyorum.
Evet. Tebrik ediyoruz.
Ben
gerçekten
teşekkür ederim. Beni
çok
konuk ettiğiniz için.
Biz
sağ
çok
olun.
Teşekkür ediyoruz. Siz de sağ olun, var olun.
Kurumumuza teşekkür ediyorum.
Biz de size teşekkür ediyoruz. Gerçekten kurumumuzda pek çok güzel programa imza atmıştınız. Bir de iki güzel kitaba imza attınız. Bu kitapların devamının geleceğinin müjdesini de almış olduk. Hatta evet, belgeseller ve senaryo müjdesi de. Bir an önce onları da görmek dileğiyle, sizi yine burada konuk etmek dileğiyle diyelim. Ve çok teşekkür edelim. Size
teşekkür
kolaylıklar,
ederim.
Başarılar diliyoruz.
Sağ olun.
Çalışmalarınızda. Çok meşakkatli bir çalışma gerçekten.
Programdan daha zor. Program yapmadım.
Değil mi?
Programda tabii daha biraz daha ustalaştık ama.
Çünkü baktığınızda da kendinizi beğenmediğiniz yanlar oluyordur
tabii,
hala, değil mi?
Ama onu beğendiğim zaman anormal zaten.
Değil mi? Tabii, evet. Peki tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür yine birlikte ederim. Olmak Hoşçakalın. Dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, kurumumuz prodüktörlerinden. Aynı zamanda yazar sevgili Turgay Bostan Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Kendisine tekrar teşekkür ederken müziğe dönüyoruz. Alın teri. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, şimdi bugün ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili bir konuya açıklık getireceğiz. Şimdi GSM operatörlerinden mesaj atılarak sigortaları ödenmiş olacak tarafımızdan. Şimdi bu farklı bir uygulama. Şimdiye kadarki daha farklı bir uygulamaydı. Buna yılbaşından sonra geçilecek. Birazcık bu uygulamayla ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirelim mi sevgili Işıl Kurnaz?
Evet, aslında bu yaklaşık bir sene kadar önce 2015 yılında konuşulmaya başlanan bir konu. O zamandan itibaren işte bu ev işlerinde 10 günden az çalışan gündelikçiler, işte belki bahçıvanlar ya da şoförler için, ama burada 10 günden az çalışma, aylık 10 günden az çalışma.
Yani haftada bir, haftada
mesela
iki.
Mesela haftada bir gün gelen, haftada iki gün gelen, evet, özellikle gündelikçilerin, temizlik işleriyle ilgilenenlerin bundan yararlanacağını düşünecek olursak, bu kişilerin sigortalanmasıyla ilgili ve bunların daha kolay sigortalanmasıyla ilgili aslında bir uygulama.
Peki gün bazında mı bakıyoruz? Örneğin yarım gün gelenler ne oluyorlar?
Yani tabii bunlar aslında gün bazında bakılması gereken bir uygulama. Fakat şöyle düşünelim. Şimdi nasıl ki biz part-time çalışanları yarım gün üzerinden kısmi süreli olarak sigortalıyoruz ve işte eksik bildiriyoruz mesela günlerini, ay içindeki günlerini. Bunda da benzer bir uygulama olabilir. Dolayısıyla siz ayda 8 defa örneğin yarım gün alıyorsanız bunu 4 tam gün gibi sigortalatmanız, yani SMS yoluyla mümkün olacaktır. Şimdi buradaki uygulamada tabii beklenen aslında GSM operatörleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki protokolün imzalanması süreciydi. Aslında şu anda da internet üzerinden işte e-devletinizle bu işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Veya kağıt form, yani hani bildiğimiz standart yöntemle. Fakat tabii bu SMS çok daha kolay olacak ve sonuçta akıllı telefonların, cep telefonlarının hayatımızdaki yeri düşünüldüğünde de muhtemelen işte pek çok insanın hali hazırda kayıt dışı çalıştırmış olduğu, yani zaten buradaki sigortalama daha çok iş kazası ve meslek hastalıklarına yönelik bir sigortalama. Yani örneğin sizin ayda 10 günden az çalışan gündelikçiniz bu sigortalamayla emekli hak kazanamıyor. Yani burada
sadece
kısa vadeli
sağlık hizmetlerinden mi yararlanıyor?
İş kazası veya meslek hastalığına karşı aslında işvereni korumayı amaçlayan bir uygulama. Çünkü Allah korusun evinizde temizlik sırasında cam silen bir gündelikçi düştü ve vefat etti. Ya da işte bacağını kırdı, kolunu kırdı. Bu durumda sizin ödeyeceğiniz çok sayıda ceza var. Kayıt dışı çalıştırdığınız ve bu kişiyi sigortalatmadığınız için. Fakat böyle bir uygulamada SGK tarafından masrafların karşılanması, yani dolayısıyla kişilerin kayıtlı halde çalıştırılması önemli bir uygulama. Zaten bu ayda 10 günden az çalışan kişilerin ya da işte genel olarak ev hizmetlerinde çalışanların sigortasız çalışmasıyla ilgili işte geçtiğimiz 2 yılda kanun ilk çıkarıldığında çok ciddi cezalar kesildi aslında. Pek çok büyük şehirde işte evlere giden ve durumu tespit eden Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri ya da müfettişleri tarafından bu uygulama yapıldı. Şimdi yeni düzenlemede ne var? Yeni düzenlemede 55-10'a, yani sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu numarasıdır 5510. 5510'a SMS göndererek gündelikçinizi sigortalatarak bu şekilde de yine işte telefon faturanıza yansıtılacak bir ödemeyle bu primi ödemiş olacaksınız.
Peki ne kadar, asgari ücretten mi hesaplanıyor?
Hayır.
Ne kadar kesilecek?
Şöyle, burada 1 lira 10 kuruşluk günlük sigorta prim tutarı var. Bir de 1 lira hizmet bedeli var. Yani bu işte bu işleme, hani bu GSM operatörü aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz için bir hizmet bedeli vereceksiniz. Şimdi burada SGK tarafından imzalanan işbirliği protokolüne göre öncelikle kişi yani evinde 10 günden az işçi çalıştıran diyelim, çünkü sonuçta bu da bir işçi işveren ilişkisi, bir defaya mahsus TC kimlik numarasını 5510'a SMS olarak atıyor ve kendisini çalıştıran, yani işveren olarak kaydettiriyor. Bunun arkasından gündelikçi olarak çalıştıracağı kişinin TC kimlik numarasıyla ayın hangi gününde çalıştırılacağını, hangi günlerinde çalıştırılacağını yine 55-10'a SMS atıyor.
Tamam, şimdi ayın hangi günü çalış, diyelim ki ben her cuma günü alacağım. Ancak bir cuma gelemedi, o cuma mesaj atmayacak mıyım?
Hayır, yani bu durumda siz hangi gün çağırdıysanız, bunun illa ayın hani her haftanın aynı günü olması gibi bir şart da yok.
Yok.
Hangi günse, işte kimi hafta salı günü gelebilir, işte kimi hafta yarım gün gelebilir, kimi hafta tam gün geliyordur. Yani bu çalışmasına karşılık gelen Peki, günlere ilişkin bildirimde
zaman
bulunacağız.
Zaman bu tür temizlik yapan kadınlarda değişiklik yapabiliyoruz. Bir hafta biri geliyor, iki hafta sonra bir başkasını alabiliyoruz. O durumda ne yapacağız? Her hafta birini sigortalatacak mıyız?
Evet, her seferinde farklı farklı kişileri de evinizde çalıştırsanız her biri için bu işlemi yapacaksınız. Çünkü burada TC kimlik numarası üzerinden ve çalışanla ilgili bir işlem olduğu için, yani o kişinin kayıt dışı çalıştırılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı için her seferinde bu işlemin yenilenmesi gerekecek. Ama mesela,
yani mesaj atmadığımız takdirde faturaya yansımayacak.
Kesinlikle
ücret.
Yansımayacak. Bir de şunu da düşünelim. İşte normal şartlar altında bizim 10 günden daha fazla süreli çalışan işte gündelikçileri işten çıkardığımızda SGK'ya bildirimde bulunmamız gerekir. Yani oradaki prosedür bir ay işte tam çalışan herhangi bir firmada çalışan kişiyle aynıdır. Fakat burada herhangi bir şekilde sizin bunu artık ben bu kişiyi çalıştırmıyorum diye bildirmenize gerek yok. Sadece çalışmakta oldukları günlerde sınırlı olmak üzere bu SMS'i gönderiyoruz. Daha sonra bize...
Göndermediğimiz takdirde çalışmadığı...
Evet, aynı. Aynen. Herhangi bir ödeme yükümlülüğümüz de doğmuyor. Daha sonra GSM operatöründen de işte gündelikçinin, yani ilgili kişinin TC kimlik numarasını girdiğimiz kişinin kaydının yapıldığı ve 1 lira 10 kuruşluk günlük sigorta primi ile 1 lira tutarındaki hizmet bedelinin telefon faturasına yansıyacağı şeklinde bir mesaj gelecek. Yani aslında bu sizin onay mesajınız olacak. Siz bu mesajı onayladığınız anda hem sigortalının tescilini gerçekleştirmiş hem de aslında primini ödemiş olacaksınız. Fakat prim faturayla birlikte size yansıyacak.
O prim ne kadardır? Değişir mi?
1 lira 10 kuruş. Bu yok.
1 lira 10 standart
kuruş.
Standart. Evet, ben bedel. Onu telefon ücreti...
1 lira da hizmet bedeli olacak.
1 lira da
bunun
hizmet
dışında.
Bedeli. Evet.
Evet. Bunları ödediğimizde biz sigortalımızın bildirimini gerçekleştirmiş olacağız. Ve SMS gibi çok kolay yöntemle yapılan. Çünkü şu an için pek çok düşündüğünüzde işte bankalarda kampanyalarını bu şekilde yapıyorlar. İşte hani şuna mesaj gönder, işte adını yaz, işte kredi kartının son hanesini yaz, TC kimlik numaranı yaz gibi. Zaten benzer uygulamalar farklı amaçlarla da kullanılıyor. Burada da çok... kolayca bir işlemin gerçekleştirmesi söz konusu olacak. Şimdi burada yalnız kamuoyunda bir tedirginlik var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Özellikle gündelikçiler işte bu şekilde sigortalandıkları anda, işte varsa dul aylıklarının, yetim aylıklarının, yani eşlerinden ya da anne babalarından gelen aylıkların kesileceğini düşünüyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. Buradaki amaç zaten kısa vadeli. Yani özellikle iş kazası meslek hastalığına karşı kişiyi korumak olduğu için ve bu şekilde yatırılan primlerin emekliye bir etkisi olmadığından kesinlikle, yani sizin işte gelen sosyal yardımınızın ya da işte emekli veya dul aylığınızın kesilmesi gibi bir durumla karşı karşıya olmayacaksınız. O yüzden gündelikçilerin buna mesafeli yaklaştığının da yanlış bir aslında yaklaşım olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
Evet. Şimdi sadece sağlık amaçlı kullanabildikleri için, çalışıyor olsalar da, hafta içinde çalışıyor olsalar da, hafta sonu gidiyorlarsa bu sigorta işlemini yapabiliyoruz yine.
Şöyle, şimdi orada tabii farklı bir durum söz konusu. Çünkü eğer ayın diğer günleri standart olarak işte çalıştıklarını ve bununla ilgili bildirimlerinin de işte aylık çalışmaları karşısında SGK'ya bildirildiğini düşündüğünüzde, tabii hafta sonu çalıştığında, eğer bu hafta içi çalışmayla birlikte işte 7 gün oluyorsa toplamda, yani her cumartesi pazar çalışıyorsa, bu tabii kanuna aykırı. Çünkü 6 gün kesintisiz çalışan bir kişinin mutlaka 7. gün, yani 6 günü takip eden günde dinlenme hakkını kullanması gerekir. O durum biraz daha farklı. Ama her halükarda siz bu anlamda çalıştırdığınız kişileri, çünkü bununla ilgili yaptırım işverene, yani hani evinde işi çalıştıran, gündelikçi çalıştıran kişiye kesileceği için mutlaka bu bildirimi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani yapma, gerek yok demesi çalışan kişinin doğru bir yaklaşım değil. Ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Aslında evlerimizde her ne kadar daha az tehlikeli alanlar gibi görülse de hangi kazalarla karşı karşıya kalacağımız belli olmadığından, bu tür bir uygulamanın mutlaka hayata geçirilmesi ve çalıştıran kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Evet. Peki bu sigorta işlemini yaptırmayanların da bir yaptırım uygulamaları olacaktır herhalde, değil mi?
Kesinlikle SGK'nın bu yönde bir takım ceza yaptırımları olacak. Zaten SGK 10 günün üzerinde çalıştırılan, ev işlerinde çalıştırılan kişiler için de benzer bir yaklaşıma sahip. Çünkü oradaki işlemleri zaten bildirme, yani bildirge vererek, hani diğer çalışanlarla aynı şekilde yapıldığı için SSK'lı diğer çalışanlarla mesela bunu yapmamanız durumunda bu bir kayıt dışı işçi çalıştırma yöntemi olduğundan asgari ücretin brüt tutarı kadar işte 1647 lira işte bu yıl için düşündüğünüzde bir ceza yaptırımına karşı karşıya kalacaksınız. Bununla birlikte işte bir iş kazası veya meslek hastalığı inen şekilde ortaya çıkması durumunda bütün yükümlülük üstünüzde olacak. SGK başlangıçta masrafları ödese de sonra gelip size rücu edecek gibi böyle hani aslında bir cezalar silsilesinden ve idari para cezalarından da bahsetmek mümkün.
Evet. Peki yaşta fark ediyor mudur bu yaş sınırlaması var mıdır?
Yaşta herhangi bir farklılık yok ama diğer taraftan şunu da belirtelim. Şimdi sadece son dönemde evlere değil de bir de böyle firmalara işte işletmelere, ofislere giden temizlikçiler olduğunu görüyoruz. Firmada çalışan temizlikçiler için bugün gündelikçiler için sağlanan haklardan yararlanma durumu söz konusu değil. Onlar için yani mesela bunlar işte ofiste haftada 1-2 gün gelip çalıştırılsalar bile bu hükümler buralarda uygulanmıyor. Bu sadece ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalama işlemlerini veya işte SGK'ya bildirim işlemlerinin kolaylaştırılması için getirilmiş bir düzenleme. Bunun dışında eksik gün bildirimi olarak bu kişilerin firmalarda çalışmaları durumunda SGK'ya bildirimleri gerekiyor. Yani diğer işçiler için ne uyguluyorlarsa bu tür çalışanlar için de aynı prosedür. Az gün üzerinden, çalıştıkları gün üzerinden bildirilmesi gereken bir durum.
Evet. Peki asgari ücretten ödeme yapılıyorsa onun asgari uygulaması farklı mıdır?
Hayır, değil. Asgari ücret veya hangi ücret düzeyinden, yani zaten asgari ücretin altında bir ödeme yapılamaz. Aylık tam çalışma karşılığı olduğunu düşünecek olursak. Bunun karşılığındaki ücretlerinin sosyal güvenlik kurumuna işte bildirilmesi gereken işveren payı ve tabii ki işçi payı üzerinden kuruma bildirilmesi ve buna ilişkin primlerin de ödenmiş olması gerekiyor. Evet. Yani diğer çalışanlardan farklı bir uygulama söz konusu değil.
Evet. Şimdi tabii ev hizmetlerinde ki yardımcılardan biri de yabancılar. İşte Gürcistan'dan, kesinlikle, Moldova'dan gelen, özellikle hasta ve çocuk bakımında ev hizmetleri için de belki getiriliyorlar. Onlar için durum farklı mı? Yine aynı prosedür mü uygulanacak?
Şimdi burada ev işlerinde yabancıların ayda 30 günden az çalıştırılamaması esası var. Yani siz işte bir yabancıyı çalışma izninde alarak, tabii ki yabancı çalışma izninde alarak ülkemize getirdiyseniz, hangi ülkeden gelmiş olursa olsun, ister işte ev hizmetlerinde çalıştırın, isterseniz yaşlı ve çocuk bakımında çalıştırın, İster örneğin erkek bir yabancıyı bahçe işlerinde çalıştırın, fark etmeksizin ayda 10 günden daha az yani çalıştırma şansına ve böylece SMS'le sigortalama şansına sahip değilsiniz. Çünkü bu hak sadece Türk vatandaşları için var. Dolayısıyla bu tür kişilerin, yani yurt dışından gelmiş olan yabancıların ev işlerinde çalışması veya bakım hizmetlerinde çalışması durumunda çalışma izinlerinin olması koşuluyla 30 günden az süreyle çalıştırılamaması gibi bir durum söz konusu.
Evet, şimdi diyelim ki geldi, biz önce kendi kimlik numaramızla sonra gelen kişinin kimlik numarasıyla işlemimizi başlattık. Birkaç hafta geldi, sonra işten çıkaracağız. Yine SMS'le bildirmek gerekiyor mu? Buna gerek yok mu?
Hayır, bildirmemiz gerekmiyor. Ancak 10 günden daha fazla süreyle çalıştırdığımız kişiler için diğer standart prosedürdeki gibi SGK'ya bildirim yapmak zorundayız. Aksi takdirde de 165 lira para cezası ödemek zorunda kalırız. Tabii bildirimini yapmadığımız andan itibaren bu ceza söz konusu olacaktır. Yani tespit edilmesi halinde bu cezayla karşı karşıya kalırız. Ama
10 günden fazla olanlar, haftada 2 günden fazla çalıştırıyorsak,
evet, mesela
herhalde
her hafta 3 gün alıyorsanız, ayda toplam 10 günü geçiyorsa bu durumda diğer türde işte bizim işveren, yani her işverenin yaptığı gibi bildirge vererek, yani kağıt döküman yoluyla bu anlamda işte işçinin sigortalama işlemini, tescilini yaptırmamız gerekiyor.
Evet. Aslında hem kendini hem de işçisini korumak, kollamak adına çok da cüzi bir ücretle mutlaka herkesin yapması gereken bir uygulama herhalde.
Kesinlikle. Zaten burada bu işlemin daha da kolaylaştırılmak istenmesinin arka planında çok sayıda, aslında hemen hemen her eve gittiğinizde, işte haftanın belirli günlerinde, özellikle kadın çalışan sayısının arttığını düşünecek olursak son yıllarda çok sık başvurulan bir yöntem. Fakat ne yazık ki bu kişilerin kayıt dışı çalıştırıldığını görüyoruz. Aslında bu yolla amaçlanan, söylediğim gibi, işvereni korumak. Herhangi bir iş kazası veya bu temizlik hizmetlerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir meslek hastalığına karşılık işvereni korumak, onun ileride karşı karşıya kalabileceği maddi yükümlülükleri bir nebze olsa da azaltmak ve aslında biraz da bu kişilerin kayıtlı hale gelmesi. Yani işin diğer tarafında daha az önlü bir politika belirleniyor. Fakat hala bu kolay uygulamalara rağmen maalesef çok sayıda kişinin henüz SMS uygulaması geçerlilik göstermedi ama işte internet üzerinden e-devlet şifresine girip çok basit yapabileceği bir işlemi yerine getirmediğini de görüyoruz.
Şimdi çok daha basit bir işlemle yapılacak aslında. Bu da yerine getirilmeyecek bir işlem değil.
Kesinlikle. 1 Ocak'tan itibaren inşallah bu uygulamanın yürürlüğe girmesiyle hepimiz çok daha kolay bir şekilde yanımızda çalışan gündelikçilerimize çok daha rahat sigorta atacağız.
Hem kendimizi hem de onları koruyacağız yeni yılla birlikte.
Evet.
Ne güzel. Hep böyle güzel şeyler olsa, sevindirici şeyler olsa yeni yılla birlikte. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun.
Şimdi dönmek istesen de çok geç bunun için. Göz göre göre kilit vurdum kalbime. Her hikayenin sonu aynı, başlar sonra biter. Demiştim sana bak esirim oldu kalbin. Keşke gelip uyandırsan bu kabus.
Oh,
15.48 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi İstanbul'a uzanacağız. Telefon attığımızda Legoland Discovery Center ve Madame Tussauds İstanbul Grup Genel Müdürü Sayın Sarper Hilmi Suner telefon attığımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar, teşekkür ederiz.
Evet, dünyanın en ünlü bal mumu müzesi Madame Tussauds bugün saat 14 itibariyle İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki Grand Pera'da ziyarete açıldı. Neler aktaracaksınız? İlgi nasıldı? Dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirir misiniz lütfen?
Bugünkü sabah protokol açılışından sonra olağanüstü bir ilgi gördük. Herkes işte bu attraction'ın kapısına gelmiş, saat 2'yi bekliyorlardı. Neyse içeri girdiler herkes ve olağanüstü, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün figürüyle karşılaşınca çok duygulu anlar yaşayan misafirlerimiz de oldu.
Evet, başka hangi figürler vardır Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dışında?
Özellikle kültür, sanat ve spor dalından ünlülerimiz var. Tarih alanından ünlülerimiz var. Örnek vereyim. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Yaşar Kemal, Basketbol Federasyon Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu, yine futboldan hepimizin tanıdığı, gönlümüze taht kurmuş Arda Turan. Ben bu Türk figürlerden bahsettim. Mesela bir Kıvanç Tatlıtuğ diyebilirim. Beren Saat yine aynı şekilde. Masar Fuat Özkan. Yabancı ünlülerden de hepimizin bildiği Johnny Depp, Angelina Jolie, Brad Pitt ki keza ayrıldılar. Onları da nikah yüzüklerini de çıkardık. Ayrı ayrı yerlerde ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz.
Evet, tarihin ve günümüzün en gözde şöhretleri, ünlüleri aslında bir arada İstanbul Madame Tussauds'da tarihin en önemli isimleriyle dinleyicilerimiz buluşup hatta fotoğraf bile çektirebilirler, değil mi efendim?
Evet, bizim zaten müzemizin en önemli özelliği figürlere dokunabiliyorlar, fotoğraf çektirebiliyorlar. Yanında bir de oyunlar var, oyunlarla da o figürlere katılabiliyorlar. Ayrıca bazı kostümlerimiz var. O kostümlerle örnek veriyorum, Einstein'ın saçları var mesela. Onları da kafalarına takıp onunla birlikte resim çektirebilirler.
Peki minyatür heykelleriniz de var mı? Onlardan da satın alabiliyorlar mı acaba?
Sadece Oscar heykellerimiz var şu an için ama ileride onların mini figürlerini de yapmış olacağız.
Evet, ne güzel. Peki hangi saatler arasında ve ne kadar ücret karşılığında dinleyicilerimiz müzeyi ziyaret edebilirler acaba?
Haftanın 7 günü saat 10 ile 8 arasında, akşam 8 arasında ziyarete açık. Yine küçük bir alışveriş reyonumuz var. Orada gidip beğendikleri hediyelik eşyaları alabilecekler. Fiyat olarak da özellikle online'da, yani web sitemizi ziyaret ettikleri takdirde 30 liradan başlayan fiyatlarla müzemize giriş yapabilirler. Öneririz gelmelerini. Admission'dan da, yani bizim bu bilet satış ofisimizden de biletlerini temin edebilirler.
Evet. Peki ne kadar sürecek efendim?
Uzun yıllar buradayız. Bizim zaten Merlin grubun 3. yatırımı. Kısmet olursa önümüzdeki 25 yıl buradayız.
Evet. Peki bu tabii bal mumu figürlerine daha yenileri de eklenecek.
Evet, teşekkür ederiz onu da hatırlattığınız için. Önümüzdeki sene 2017 yılında 8 tane sürpriz figürümüz geliyor. Bunların 7 tanesi Türk figürü olacak. Onu takip eden senelerde ise yılda 4 tane figür eklenerek kapasitemizi artıracağız.
Evet. Peki bu bal mumu figürleri ne kadar zamanda tamamlanıyor efendim? Uzun bir uğraş sonucu ortaya çıkıyorlar tabii ki.
Evet. 4 ila 6 ay arasında bir çalışma yapılıyor. Tamamı Londra stüdyolarında hazırlanıyor. Fakat gurur kaynağımız olan Türk sanatçılar da orada. Heykeltıraşlar var, yine sanatçılarımız var. Onların yapımına eşlik ediyorlar.
Evet, o zaman en kısa zamanda ziyaret etmek boynumuzun borcu. Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle sergiyle ilgili her türlü değişikliği, merkezle ilgili her türlü değişikliği, eklentiyi dinleyicilerimize duyurmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz bugün konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun, var olun.
Biz teşekkür ederiz, hürmetler ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz efendim. Hürmet bizden. Legoland Discovery Center ve Madame Tussauds İstanbul Grup Genel Müdürü Sayın Sarper Hilmi Suner telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sevgili dinleyicilerimiz, işte haftanın ilk günü beraberliğimize başladık dedik, sonuna bile geldik duyduğunuz gibi. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programı. Kumanda masasında Ali Serin vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Bilecik 25 yıl.
Ben buraya, dayanıklı cam.